Ayrım 28, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 374. Otto Brandt köprünün korkuluğuna oturmuş, sanki dünya umurunda değilmiş gibi sigarasını tüttürüyordu.
Şimdi ne yapacağız, hedefe koşacak mıyız?
Ritter saatine baktı, nereye gidebiliriz, 5:20 var, en geç 6:30'da hava iyice kararmış olacak. Eğer o saate kadar dayanabilirsek, ikişer üçer sıvışıp Hobbs End'e gidebiliriz. Belki içimizden birkaçı gemiye yetişebilir. Çavuş Altman, belki Alpay'ın başka tasarıları vardı dedi. Brandt başını salladı.
Tabii ama şu anda kendisi burada değil. Onun için bana kalırsa çarpışmaya hazırlansak iyi ederiz.
Ritter, o zaman da başka bir sorun çıkıyor karşımıza dedi. Bizler sadece Alman askeri olarak savaşırız. Başlangıçta da bu nokta belirlenmişti. Galiba sahte kişiliklerden sıyrılmanın da zamanı geldi. Ritter başındaki kasketi çıkardı, fermuarlı ceketini de sıyırdı. Alman ordusunun üniformasıyla kaldı. Cebinden çıkardığı Alman Hava Kuvvetleri'ne ait kasketi başına yerleştirdi. Brandt ile Altman'a döndü.
Pekala, hepiniz aynı şeyi yapın ve harekete geçelim.
Giovanna Gray yatak odasının penceresinden onları izlemişti. Ritter'in üniformasını görünce dehşet içinde ürperdi. Altman'ın postaneye gidişini izledi. Bir saniye sonra Bay Turner dışarı çıktı. Köprüyü geçti ve kiliseye giden yokuşu tırmanmaya başladı. Ritter tam bir çıkmaza girmişti. Normal olarak böyle durumlarda hemen geri çekilme emrini verirdi. Ama Brandt'ı da belirttiği gibi nereye geri çekileceklerdi? Kendisi dahil tutuklulara gözcülük edip kasabayı elde tutmak için sadece bir düzine adam vardı. Olacak iş değildi bu. Steiner olsa Albert Kanalı ve Eben Emael'de de durum böyleydi derdi. Yıllar yılı şu Steiner'a nasıl bağlanmış olduğunu da şimdi fark etmişti. Telefonu açıp Steiner ile konuşmak istedi.
İngilizce cevap ver Kartal 1 dedi, ben Kartal 2.
Çağrısına cevap alamadı. Telefonu köprünün duvarının dibine yatmış olan Erhagel'a geri verdi. Hagel silahının namlusunu duvarın kenarından dışarı uzatmış, ateşe hazır bekliyordu. Yanında bolca cephane vardı. O da kırmızı beresini ve atlama ceketini çıkarmış Alman üniformasıyla kalmıştı.
''Konuşamadınız mı Sayın Teğmen'im?'' dedi. Sonra birden kasıldı. ''Galiba cip bu tarafa geliyor.'' dedi. ''Sesini duydum.''
''Evet ama ters yönden geliyor.''
Ritter Hagel'in yanına çömeldi. Giovanna Gray'in evinin yanından doğru gelen cipi gördü. Arabanın yanından beyaz bir mendil sallanıyordu. Cipte sadece bir kişi vardı, yani direksiyonda oturan adam. Ritter duvarın arkasından çekildi, ellerini kalçalarına dayayıp bekledi. Şafto çelik miğfer giymek zahmetine katlanmamıştı. Gömleğinin cebinden bir puro çıkarıp dişlerinin arasına sıkıştırdı. Sırf gösteriş olsun diye yapmıştı bunu. Proyu ağır ağır yaktı, sonra cipten inip köprüye doğru yürüdü. Ritter'den bir metre kadar uzakta bacaklarını iki yana açıp durdu. Ritter, Şafto'nun omzundaki rütbe işaretlerini görünce hemen selam durdu.
Albayım.
Şafto da selama karşılık verdi. Ritter'in üzerindeki nişanlara şöyle bir göz attı. Bu körpe yüzlü genç adamın gerçekten tecrübeli bir subay olduğunu anlamakta gecikmedi.
Artık numara yapmaya gerek kalmadı Sayın Üsteğmen. Steiner nerede? Kendisine söyleyin. 21. Özel Saldırı Bölüğünden Albay Robert E. Shafto kendisiyle görüşmek istiyor.
Burada sorumlu kumandan benim Sayın Albayım. Benimle konuşmak zorundasınız.
Shafto'nun gözleri köprü duvarının kenarına gizlenmiş duran makineliye kaydı. Makinelinin namlusu Studley Arms'a yöneltilmişti.
Başka bir isteğiniz var mı Albayım? Görmek istediğinizi gördünüz mü?
Steiner'e ne oldu? Sizi yüzüstü bırakıp gitti mi yoksa?
Ritter cevap vermeyince Shafto sözlerini sürdürdü.
Pekala evlat, emrinde kaç kişi bulunduğunu biliyorum. Eğer ben adamlarımı buraya getirirsem siz 10 dakika bile dayanamazsınız. Niye daha pratik olup şu havluyu atmıyorsunuz?
Ritter çok üzgünüm ama dedi. Yola çıkarken öyle telaşlıydım ki çantama havlu koymayı unutmuşum. Shafto pirosunun külünü silkeledi.
Size 10 dakika izin veriyoruz. Bu sürenin sonunda saldırıya geçeceğiz.
Ritter, ben de size 2 dakika mühlet veriyorum albayım dedi. Adamlarım ateşe başlamadan buradan çekip gitmeniz için ancak bu kadar bekleyebiliriz. Silahların ateşe hazırlandığını belirleyen şıkırtılar duyulunca Shafto karşıya baktı. Sonra ciddi bir tavırla,
''Pekala evlat'' dedi, ''günah benden gitti. Sen bu işe çanak tuttun.''
Pro'yu yere attı, sert bir hareketle üzerine basıp iyice ezdi. Cipe doğru yürüdü. Direksiyon başına geçti. Hareket ettikten sonra telsizi açtı.
Burası Şeker 1. 20 saniye kaldı. Saymaya başlıyorum. 19, 18, 17.
12 derken Giovanna Gray'in evinin önünden geçiyordu. Oradan yolun dönemecini kavraldı. Giovanna Gray albayın gidişini yatak odasının penceresinden görmüştü. Yaşlı kadın da hemen çalışma odasına geçti. Tavan arasına giden gizli kapağı açtı, içeri girdi. Arkasından kapıyı güzelce sürgüledi. Yukarı çıktı, telsizi açtı. Gözden Luger marka silahı çıkarıp masanın üzerine hemen uzanıp alabileceği bir yere koydu. Garip değil mi? İş bu kerteye gelince onun da içinde zerre kadar korku kalmamıştı. Uzanıp viski şişesini aldı, bardağına içki doldururken dışarıda da ateş başlamıştı. Şafto'nun idaresindeki grubun önünde giden cip hızla köşeyi döndü. Cipin içinde 4 kişi vardı, 2 kişi de ayakta durmuş, Browning marka makineliği çalıştırıyorlardı. Giovanna Gray'in evinin yanındaki bahçeye girerken Dinter ile Berk ayağa kalktılar. Dinter Brand marka makinelinin haznesini sırtında tutmaya çalışırken Berk de ateş açtı. Browning'in başında duran iki adam yere serilmişti. Cip tepe taklak oldu, ırmağa yuvarlandı. İkinci cip hızla oradan uzaklaşmak istedi. Geniş bir daire çizerek uzaklaşmaya çalışırken ırmağa yuvarlanmasına ramak kaldı. Berk ateşe devam ediyordu. Cipteki makinelinin başında duran adamı yere serdikten başka arabanın ön camını da parçaladı. Ama bu sırada cip de köşeyi dönüp ateş sahasından uzaklaşmıştı. Dinter ile Berk şu Stalingrad hengamesinde böyle durumlarda başarıya ulaşmak için vakit kaybetmeden ateş açıp oradan uzaklaşmak gerektiğini öğrenmişlerdi. Bu kez de öyle yaptılar. Demir kapıdan dışarı fırlayıp evlerin arkasındaki bahçelerin çitlerine gizlene gizlene postaneye döndüler. Yolun aşağısındaki ağaçlı tümsekten bu alanları izleyen Şafto öfkeli öfkeli dişlerini gıcırdattı. Ritter'in ona sadece görmesini istediği şeyleri gösterdiğini birdenbire anlamıştı. Alçak bir sesle "Vay alçak herif vay" diye mırıldandı. "Beni oyuna getirmek istedi demek." Az önce kurşunlara hedef olan cip 3 numaralı cipin önünde durdu. Şoförün yüzü yarılmıştı. Thomas adında bir çavuş şoförün yarasını sarmaya çalışıyordu. Şafto birden avaz avaz bağırdı. "Aman çavuş, orada ne oynanıp duruyorsun? İkinci kulübenin bahçesinin arkasında bir makineli tüfek var. Yanına 3 adam al ve o makineliyi susturmaya bak." Telsiz telefonla albayın arkasında duran Krulovski kaşlarını çattı. 5 dakika önce 13 kişiydik. Şimdi ise 9 kişi kaldık. Oyun mu oynadığını sanıyor bu adam?" Kasabanın öbür yanından ateş sesleri geliyordu. Şafto dürbünü gözlerine götürdü. Fakat köprünün ilerisinde kıvrılan yolun bir bölümünden başka bir şey göremedi. Parmağını şıklattı. Krulovski de hemen telefonu albaya uzattı.
"Mallory, beni duyuyor musun?"
Mallory hemen karşılık verdi. "Duyuyorum albayım."
"Orada ne alt karıştırıyorsunuz? Şimdiye kadar işi bitirmiş olacağınızı düşünüyordum."
"İyi bir savunma hattı kurmuşlar. Durmadan ateş ediyorlar. Öndeki cipi devirdiler. Yol kapandı. Daha şimdiden 4 adamımı kaybettim."
Şafto telefona bağırdı. "Öyleyse birkaç adamını daha gözden çıkar. Oraya girmelisin Mallory. Her ne pahasına olursa olsun o adamları temizlemelisin."
Şafto başka bir grupla konuşmaya çalışırken ateş daha da şiddetlenmişti.
"Orada mısın Hasılır?"
"Albayım, ben Hasılır."
"Şimdiye kadar kiliseye varmış olacağını düşünüyordum."
"Çok zor ilerliyoruz albayım. Dediğiniz gibi tarlalardan geçip kestirme yoldan kiliseye ulaşmak istedik ama bataklığa saplandık. Şimdi Hawks koruluğunun güney ucuna varmak üzereyiz."
"Allah aşkına çabuk olun."
Şafto telefonu Krulovski'ye geri verdi.
"Hey Allah'ım, bu devirde kimseye güvenilmiyor. Tam işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini istediğim sırada herkes bir halt karıştırıyor. Bu işi kendi başıma bitirmem gerekecek."
Çavuş Thomas ve yanındaki 3 adamı geri döndükleri sırada Şafto da aşağıya inmeye hazırlanıyordu.
"Size verilecek bir haberim yok albayım."
"Ona ne demek oluyor?"
"Orada kimse yoktu efendim. Sadece bunları bulduk."
Thomas bir avuç dolusu 303'lük mermi kovanını albaya gösterdi. Şafto hızla adamın eline vurup mermi kovanlarını yere düşürdü.
"Pekala, iki cibin de öne geçmesini istiyorum. Her Browning'in başına 2 adam koyacaksın. O köprü yerle bir edilmeli. Öyle bir ateş açacaksınız ki bir çimen yaprağı bile ayakta kalamayacak."
Thomas ama albayım diye söze başlayacak oldu. Sen de 4 adam alıp evlerin arkasından ilerleyeceksin. O postaneyi arkadan saldırsın. Krakowski benimle kalacak. Şafto cibe hızla vurdu. Hadi yürüt şunu.
Otto Brandt, onbaşı Walter Meyer ve Riegel'i değirmene yanına almıştı. Savunma bakımından burası pek uygun bir yerdi. Eski taş duvarlar 1 metreye yakın kalınlıktaydı. Aşağıda da meşe ağacından yapılmış kapılar güzelce sürgülenmişti. Birinci katın pencereleri ateş açmaya gayet uygundu. Brandt oraya bir Bren marka makineli yerleştirmişti. Aşağıda bir cip cayır cayır yanıyordu. Yol da kapanmıştı. İçeride bir adam vardı. 2 adam ise hendeğe ulaşmaya çalışıyorlardı. Cipin işini Brandt görmüştü. Önce hiç kılını kıpırdatmamış, Mallory ile adamları hızla değirmene doğru yaklaşmışlar. Ancak son anda 1-2 el bombası atabilmişlerdi. Sonuç feci olmuştu. Yolun arka tarafından Amerikalılar ateş açmışlardı. Ama bu kalın taş duvarlar kurşun geçirmiyordu. Walter M1'ini doldururken aşağıda emirleri kimin verdiğini bilmiyorum ama dedi. Gördüğüm kadarıyla işini bilmeyen biri bu. Brandt peki sen olsan ne yapardın diye sordu. Orada bir ırmak var değil mi? O tarafta pencere de yok üstelik. Bize arkadan saldırmaları gerekirdi. Brandt elini havaya kaldırdı. Herkes ateşi kessin. Walter sordu neden? Çünkü onlar ateşi kestiler de ondan. Yoksa farkında değil misiniz? Ortalığı bir ölüm sessizliği sarmıştı. Brandt yavaşça ''Buna inandığımı pek sanmıyorum ama'' dedi. ''Siz gene de hazır olun.'' Bir saniye sonra Mallory ile 8-9 adamı savaş naraları atarak siperden fırlayıp ateş ede ede öbür hendeğe koştular. Geri kalan 2 cipten Browninglerin ateşiyle korunmalarına rağmen bu davranış çılgınlıktan başka bir şey değildi. Brandt ''Hay Allah bunlar kendilerini nerede sanıyorlar?'' dedi. ''Somda mı?'' Brandt Mallory'ye nişan alıp 1 kurşunla öldürdü. Almanların hepsi birden ateş açınca 3-4 adamı daha vurdular. Vurulanlardan bir tanesi sağ kalanlarla birlikte sendeleye sendeleye 1. sipere doğru gitmeye çalıştı. Bunu izleyen sessizlik içinde Brandt uzanıp 1 sigara aldı. ''Benim hesabıma göre 7 kişi kaldılar.'' dedi. ''Yaralı olanı da sayarsanız 8.'' ''Walter çılgınlık bu.'' dedi. ''Düpedüz intihar.'' ''Kuzum bu telaş niye? Yapacakları tek şey beklemek olmalıydı.'' Kane ile Corker'ın Meltham House'un ana giriş kapısından 100 metre kadar ileride duran cipteydiler. Parçalanmış telefon direğini gözden geçiriyorlardı. Corker'ın ''Hay Allah bu gerçekten inanılır gibi değil.'' dedi. ''Acaba ne düşünüyordu?'' Kane bu soruya cevap verebilirdi ama susmayı tercih etti. ''Sadece bilmiyorum albay.'' dedi. ''Belki de güvenliği sağlamak için böyle bir çareye başvurmuştur.'' O paraşütçüleri yakalamayı aklına koymuştu. Ana kapıdan bir cip göründü. Garvey direksiyondaydı. Fren yapıp arabayı durdurduğu zaman yüzü pek tasalıydı. ''Az önce telsiz odasında şu haberi aldık.'' ''Haber Şafto'dan mı?'' Garvey başını salladı. ''Hayır, Krakowski'den. Sizinle görüşmek istedi. Ortalık berbatmış. Onlar da ateşin ortasına gitmişler. Her taraf ölüyle dolu.'' ''Ya Şafto ne durumdaymış?'' ''Krakowski pek kendine değildi. Albayın deli gibi davrandığını söyleyip duruyordu. Sözlerinin çoğundan bir şey anlayamadık.'' Kane Corcoran'a döndü. ''Galiba ben oraya gitsem iyi olacak albayım.'' dedi. ''Ben de aynı kanadayım. Tabii başbakanı korumaya yetecek sayıda adam bırakacaksın değil mi?'' Kane Garvey'e döndü. ''Kaç arabamız kaldı? Bir keşif arabasıyla 3 cipimiz var. Pekala bu arabalarla 20 adam alacağız. Lütfen 5 dakikaya kadar hareket etmeye hazır olun çavuş.'' Garvey cipe atladı ve yıldırım gibi oradan uzaklaştı. Kane Corcoran'a döndü. ''Bu durumda size de 25 adam kalıyor efendim. Acaba yeterli mi?'' ''Beni de sayarsan 26 eder. Tabii yeterli. Hele kumandayı ben ele alacağıma göre yeter de artar bile. Siz sömürgecileri biraz yola getirmenin zamanı geldi.'' Harvey Kane motoru çalıştırırken ''Biliyorum efendim.'' dedi. ''Bunker tepesi olayından beri bir yığın kompleksten başka bir şey çıkmadı.'' Kane el frenini indirdi ve arabayı hareket ettirdi. 18. Bölüm. Steiner, Grauman tipi telsiz telefonun çaldığını duyduğu zaman kasabadan 1,5 mil uzaktaydı. Karşı taraftan birisi konuşmak istiyordu ama fazla uzakta olduğu için sesi duyulmuyordu. Steiner, Klug'la gaza bastı. Bir aksilik var mutlaka. Kasabaya 1 mil yaklaştıkları zaman silah sesleri korkularının boşuna olmadığını ispatladı. Stan tabancasını doldurup Werner'e baktı.
Bunu kullanmaya hazır ol. Ne ile karşılaşacağımız belli değil.
Klugel gaz pedalına olanca gücüyle basmış, arabayı son hızla sürüyordu.
Steiner, hadi biraz daha hızlı. Allah'ın belası, biraz daha hızlı diye bağırıyordu.
Graumann telefonun sesi kesilmişti. Kasabaya yaklaşırlarken Steiner yeniden bağlantı kurmak istedi.
Burası Kartal 1, seni bekliyorum Kartal 2.
Cevap yoktu. Steiner gene bağlantı kurmaya çalıştı ama başaramadı.
Klugel, belki de işleri çok, telefona bakamıyorlar sayın albayım dedi.
Birkaç saniye sonra kilisenin 300 metre batısında Garrowby koruluğuna varmışlardı. Aşağısı tabak gibi görünüyordu. Steiner dürbünü gözlerine götürdü. Değirmen ile Molly'nin bulunduğu yeri gözden geçirmeye başladı. Amerikalıların arkadaki hendeklere gizlendiklerini, Ritter'in yanında genç Huggle ile birlikte köprünün arkasına gizlendiğini, şaftonun ciplerinden açılan aralıksız ateş altında kendilerini korumaya çalıştıklarını fark etti. Şafto'nun ciplerinden biri Giovanna Gray'in bahçesinin duvarına yanaşmıştı. Adamlar duvarı siper alıp rahatça ateş açabiliyorlardı. Öbür cip de yandaki evin duvarına yanaşmış, aynı tekniği uyguluyordu.
Steiner telefonu tekrar denedi. ''Burası Kartal 1, beni duyuyor musunuz?''
Değirmenin birinci katında Riedel ateşin hafiflediği bir sırada telefonun düğmesini çevirince Steiner'in çatlak sesini duymuştu. Hemen Brandt'a seslendi.
''Albay arıyor.''
Sonra telefona döndü.
''Burası Kartal 3, su değirmenindeyiz. Sizin durumunuz nedir?''
''Kilisenin üzerindeki tepedeyiz. Sizin durumunuz nedir?'' Camsız pencerelerden içeri kurşun yağıyordu. Brandt yattığı yerden seslendi.
''Telefonu bana ver.''
''Riedel, albay tepede.'' dedi. ''Steiner'ın gelip bizi bu bataktan kurtaracağına inanabilirsiniz.''
Riedel sürüne sürüne kapıya kadar gitti. Kapıyı ayağıyla itip açtı. ''Brandt, geri dön.'' diye bağırdı.
Riedel dışarıya bir göz atmak için kafasını kapıdan dışarı çıkardı. Heyecanlı heyecanlı güldü.
Telefonu ağzına yaklaştırdı. ''Sizi görebiliyorum sayın albayım. Biz?''
Dışarıdan silahlar yaylım ateş açtılar. Riedel'in kafatası parçalanınca duvar kan içinde kaldı. Riedel telefonu elinde sıkı sıkı tutarak dışarıya yuvarlanmıştı. Brandt sürüne sürüne kapıya gitti. Riedel değirmenin tepesine düşmüştü. Değirmen Riedel'in cesediyle birlikte dönüyordu. Tekerlekleri sudan çıktığı zaman ise Riedel'in cesedi kaybolmuştu. Tepede Werner Steiner'ın omzuna dokundu.
''Aşağıda sayın albayım.'' dedi. ''Sağ taraftaki ağaçlıkta askerler var.''
Steiner dürbününü o tarafa çevirdi. Çavuş Hassler ile adamlarının ormanın kenarında ilerlediklerini gördü. Albay hemen kararını vermişti.
''Gene Alman subayı olacağız çocuklar.'' dedi.
Kırmızı beresini başından attı, üzerindeki ceketini çıkardı. Klugel ile Werner de onu taklit ettiler.
Steiner, ''Tamam çocuklar.'' dedi. ''Büyük gezi başlıyor. Ağaçların arasından doğruca aşağıya ineceğiz. Şu ciplerle biraz hesaplaşmamız gerek. Eğer yeterince atik davranırsak bu işi başaracağını sanıyorum Klugel.''
Başını çevirip Werner'a baktı.
''Ateşi kesmeyeceksiniz. Her ne pahasına olursa olsun ateş kesilmeyecek.''
Kiliseye yaklaşırlarken cip saatte 50 mil hızla gidiyordu. Onbaşı Becker kilisenin önündeydi. Cibi görünce korku içinde kenara çekilip büzüldü. Steiner elini salladı. Sonra Klugel cibi Hawk korusunun yoluna saptırdı. Tümsekli yolda sarsıla sarsıla ilerliyorlardı. İşte nihayet 20 metre kadar ileride Hassler ile adamlarını görmüşlerdi. Werner nişan falan almadan rastgele ateşe başladı. Ciplerdeki adamlar canlarını kurtarmak için telaşla dışarı fırlamışlardı. Cipin ön tekerlekleri bir cesedi çiğneyip geçti. Çavuş Hassler ile 7 adamını cansız yere serip oradan uzaklaştılar. Cip yolun sonundan şimşek gibi ileri atılmıştı. Klugel aldığı emre uyarak yola devam etti. Köprünün korkuluklarını birer kibrit çöpü gibi devirip hızla oradan uzaklaştı. Giovanna Gray'in bahçe duvarının arkasına gizlenmiş olan cipteki adamlar can havliyle Browning tabancalarına sarıldılar. Ama çok geç kalmışlardı. Werner onları duvara zımbalayıverdi. Birinci cipteki adamların ölmesi, yandaki bahçe duvarının arkasına mevzilenmiş olan ikinci cipteki adamlara 2-3 saniyelik bir zaman kazandırmıştı. Ölümle hayatı birbirinden ayıran saniyelerdi bunlar. Onlar Browning'i çevirip ateş açmışlardı. Bu sırada Klugel da direksiyonu çevirip köprü yönünde uzaklaşmak istemişti. Şimdi sıra Amerikalılara gelmişti. Werner hemen ateş açıp makineli tüfek başındaki adamlardan birini yere serdi. Ama öbürü silahı ateşlemeye devam ediyordu. Browning'in mermileriyle Almanların cipi kalbura dönmüştü. Klugel birden acı bir feryat kopararak direksiyonun üzerine kapandı. Cip kontrolsüz kalınca hızla köprünün korkuluğuna bindirdi. Bir saniye kadar korkulukta asılı kaldı, sonra ağır ağır aşağıya yuvarlandı. Klugel direksiyon başında hareketsiz yatıyordu. Werner de yüzünden kanlar akarak arkadaşının yanına büzülmüştü. Başını kaldırıp Steiner'a baktı. "Klugel öldü sayın albayım," dedi. Gözlerinde çılgınca bir ifade vardı. Sten tabancasına uzandı, ayağa kalkmaya çalıştı. Steiner onu yerine oturttu. "Kendine gel evlat," dedi. "O öldü ama sen yaşıyorsun." Werner üzgün üzgün başını salladı. "Evet sayın albayım. Şimdi şu Browning'i çalıştır da o adamları biraz oyala." Steiner arkasına dönerken Ritter Neumann elinde bir brand silahla korkuluğun arkasından göründü. "Orayı hallaç pamuğu gibi attınız," dedi. Steiner, "Bir grubu ormandan kiliseye gönderiyorlardı," dedi. "Onlara da pek yararlı olamadık. Hagel ne durumda?" "Korkarım ki hesabı tamam." Neumann başıyla Hagel'ın çizmelerini işaret etti. Werner Browning'i cibin yanına yerleştirmiş, kısa aralıklarla ateşe başlamıştı. "Steiner pekala sayın üsteğmen," dedi. "Ne yapmayı tasarlıyordunuz acaba?" Ritter bir saate kalmadan hava kararacak dedi. "Eğer o zamana kadar dayanabilirsek ikişer üçer gruplar halinde kaçabiliriz," diye hesaplıyordu. "Hobbs End'le bataklığa gizlenebilirdik. Eğer König kararlaştırıldığı saatte buraya gelebilirse gemiye kapağı atmamız da mümkün olabilirdi. Eh, bundan sonra koca ihtiyarın yanına yaklaşmayı düşünemeyiz bile." Neumann duraladı, sonra çekine çekine ekledi. "Bu da bizim için bir fırsat sayılır." "Tek fırsat ama burada olmaz. Yeniden gruplara ayrılmanın zamanı geldi galiba. Adamlar nerede?" Ritter albayı ayaküstü durumu özetledi. Sözlerini bitirince albay başını salladı. "Buraya gelirken değirmendikleri harekete geçirdim. Telefonla Riedel'i buldum. Bir de makineli tüfek sesi geldi kulağıma. Sen Altman ile adamlarını al, ben de Brandt'ı bulmaya çalışayım." Ritter yolun karşısına geçmeye çalışırken Werner onu silahla korudu. Steiner de telefonu açıp Brandt'ı bulmaya çalıştı ama başaramadı. Neumann yanında Altman, Dinter ve Berg olduğu halde postaneden çıkarken değirmenden yaylım ateş açıldı. Hepsi birden yere yattılar. Steiner, "Ben Brandt'ı bulamıyorum," dedi. "Neler olduğunu artık Allah bilir. Hepinizin kiliseye koşmanızı istiyorum. Eğer dikkatli davranırsanız sizleri silahla koruyacağız. Kumandayı sen alacaksın Ritter."
"Ya siz ne yapacaksınız?"
"Bir süre onları Browning ile oyalayacağım. Sonra ben de arkanızdan geleceğim."
Ritter "ama sayın albayım," diye söze başlayacak oldu.
Steiner onu hemen susturdu. "Aması maması yok. Bugün kahramanlık gösterisi yapma sırası benim. Haydi hepiniz defolun gidin, emrediyorum."
Ritter gene duraladı ama hemen kendini toparladı. Altman'a başarıyla işaret etti. Sonra cipin yanından süzüldü, köprüyü geçti. Steiner Browning'in başına geçmiş ateş açmıştı. Köprünün öbür tarafında küçük bir hendek vardı. Ritter bir dizini yere dayayarak teker teker gitmek doğru olmayacak dedi. Şu makineli tüfeğin başındaki şakacı herif birinciyi gördükten sonra ondan sonra gelecek olanı yere serecektir. Ben hadi deyince hep birden dışarı fırlayacağız. Bir saniye sonra Ritter hendekten dışarı fırlamış yolun karşı tarafına koşuyordu. Altman hemen arkasındaydı, öbürleri de geriden geliyorlardı. Kasabanın öbür ucundaki Browning'in başında duran Amerikalı Bleeker adında bir onbaşıydı. Daha mutlu günlerinde balıkçılık yapmıştı. Şimdi ise sağ gözünün tam altına saplanan cam parçası ona müthiş acı veriyordu. Şu şafto açmıştı bütün bu dertleri başlarına. Onun için de albaya ne kadar kızsa yerden göğe kadar hakkı vardı. Almanların yolu geçtiklerini gördü ama Browning'i çevirmekte de geç kaldı. Öbür tarafta Berg'in ayağı bir şeye takıldı ve yere düştü. Dinter ona yardım etmek için arkasına döndü. "Elini ver bana salak herif," dedi. "Her zamanki gibi ayakların birbirine dolaşmış." Hendeye mermiler yağarken Berg de Dinter ile birlikte ölmek için ayağa kalktı. İkisi birlikte çılgınca bir dans gösterisi yapar gibi sıçrayıp dönerek yere yuvarlandılar. Werner bir feryat kopardı. Altman onu omzundan yakalayıp Ritter'in peşinden yürümeye zorladı. Değirmenin altındaki giriş bölümünde Brandt ile Meyer olanları görmüştü. "Meyer artık durum anlaşıldı," dedi. "Görünüşe bakılırsa biz buraya iyice yerleşeceğiz." Brandt, Ritter, Altman ve Briegel'in kiliseye doğru ilerleyişlerini gördü.
Başardılar dedi. Mucizeler hiçbir zaman eksik olmaz. Ortada bir sandığa yaslanmış duran Meyer'in yanına gitti. Meyer karnından vurulmuştu. Gömleğinin önü açıktı. Göbeğinin tam altında kocaman bir yarık açılmıştı. Meyer ter içinde şuna bak dedi. Allah'tan fazla kan kaybetmiyorum. Annem her zaman bende şeytan tüyü olduğunu söylerdi. Brandt Meyer'in dudaklarının arasına bir sigara yerleştirdi. Fakat sigara yakmaya fırsat bulamadan dışarıda gene ateş başlamıştı. Şafto Joan de Grey'in evinin önündeki bahçede duvarı kendine siper almış, şaşkın ve perişan bir halde bekliyordu. Hustler'ın grubundan bir adamın az önce getirdiği haber aklını başından almıştı. Müthiş bir felaketti bu. Yarım saatten daha kısa bir süre içinde en azından 22 adamı öldürülmüş ya da yaralanmıştı. Emrindeki adamların yarısından fazlası gitmişti yani. Sonucu düşünmek bile istemiyordu. Krukowski elinde telefonla sürüne sürüne albayın yanına geldi. ''Şimdi ne yapacaksınız albay?'' ''O da ne demek oluyor?'' diye Şafto öfkeli öfkeli söylendi. ''İşler sarpa sarınca hep ben suçlanıyorum. Disiplin ve görev duygusundan yoksun kişilere sorumluluk verirsen böyle olur işte.'' Şafto duvara yaslanıp başını kaldırdı. İşte tam o sırada Joanna Gray de yatak odasının penceresinden dışarıya bakmıştı. Kadın hemen geri çekildi ama geç kalmıştı. Şafto genizden gelen kısık bir sesle ''Aman tanrım şuraya bak Krukowski, o Allah'ın belası sahtekar cadı hala evde.'' Şafto ayağa kalkmaya çalışırken eliyle pencereyi işaret etti. ''Krukowski ben orada kimseyi göremedim.'' dedi. Şafto inci kalkmalı silahını çekerken ''Yakında göreceksin oğlum.'' diye bağırdı. ''Haydi yürü.'' Sokak kapısından giden patikayı koşarak geçti. 28. Ayrımın Sonu Sayfa 390.